Ayrım 12.
Ana babana layık olduğunu göster. Dostlarına karşı bahtlılıklarında nasılsan, bahtsızlıklarında da öyle kal. Bütünü düşün. Sessizlik en güzel şeydir. Kanunların eski, yemeğin taze olsun. Aşırılık içinde yüzen insanlığın, ölçünün ve kendini bilmenin ne anlama geldiğini anlatan bu zeka parıltısı, arkaik düşüncelerden alması gereken çok dersler olduğu ortadadır. Ölçülü olmak bir noktada kendini bilmek ya da haddini bilmektir. 4. En olmayacak yerde hata yapmak. İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet Han 49 yaşında öldü. 49'unda bir gece kan kustu döşeğinde. Ordu seferde, o her zamanki gibi hedefi gizli tutulan yürüyüşün içindeydi. En güvendiği adamı, özel hekimi Yakup tarafından zehirlendi. Hızlı yaşayan Fatih'in ölümü inadına yavaş oldu. Hekimi Borgiyaların tekniği ve Serenissima Cumhuriyeti'nin altın dükaları sayesinde yavaş yavaş zehirledi onu. Borgiyaların zehriyle yavaş yavaş Cem Sultan da zehirlenmişti. 2500 yıldan bu yana bilinen gülücük arkasına hançer saklamak diye bir hile vardır. Dünyayı dize getiren bütün büyük insanların hemen hemen tamamı küçük ihtiyatsızlıklarının kurbanı olmuşlardır. Roma'yı dize getirmek üzere olan Atilla'nın evlendiği gece yatağında ölü bulunması da bu tür bir hileye örnek teşkil etmesi bakımından önemlidir. Kaplanı avlamak için domuz kılığına girmek de bu tür bir hiledir. Bu hile çok güçlü bir düşmana karşı kullanılır. Onun önünde kılıç saklanır, bir domuz gibi aptalca tavır takınılır, itaatkar olunur, sürekli dostluk gülücükleri salınır ve bir köle gibi hizmet edilir. En nihayet düşman tamamen uyutulur. Uygun bir fırsat kollanır, sonra köle birdenbire bir cellat kesiliverir. Malazgirt'in muzaffer komutanı Alparslan, hiç olmayacak bir ihtiyatsızlıkla ele geçirdiği bir kalenin komutanının hançeriyle, Murat Hüdavendigâr savaşı onca maharet idare edip zafere ulaştıktan sonra savaş meydanında yaralılar arasında bulunan ve yanına yaklaşmasına izin verdiği bir Sırp'ın kahpece saldırısıyla şehit olmuştur. İnsanoğlunun doğasında hile ve entrika vardır. Bunu insanoğlunun çiğ süt emmesine bağlayanlar vardır. Cennette dahi yaratıcısının emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak akıllılığını gösteremeyen bir insanoğlunun bu dünyada yapamayacağı hiçbir kötülük olamaz. Yaratıcısını dinlemeyen bir yaratığın adalet, ahlak, erdem ya da bilmem hangi değer karşısında çok da saygılı görülmesini ciddiye almamak gerekir. Herkes hata yapar, büyüklerse çok büyük hata yapar. Birçok insan vardır ki nice azgın ırmakları, vahşi kayalıkları, aşılmaz tepeleri tek başına aşar, düz yolda ayağına takılan küçücük bir taşa mağlup olur. Dereden geçip arkta boğulmak buna derler. Bütün bu olguların sebebi insanların hata yapma özgürlüklerinin olmasındandır. Çoğu kez ihtiyatlı olma zorunluluğu insanların çok güç durumları en az hatayla atlatmalarını sağlar. Olmayacak yerde hata yapan insan kim olursa olsun mutlaka kaybeder. Hatanın büyüğü küçüğü değil, yeri, zamanı ve konusu önemlidir. Örneğin doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanların yanında yapılan büyük hataların dahi şu veya bu biçimde telafisi mümkündür. Ancak yanlış yerde, zamanda ve durumda yapılan en küçük hatanın dahi büyük sonuçları olur. Cengiz Han'a atfen söylenen bir söz vardır. Bir mıh bir nalı, bir nal bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir milleti mahveder ya da kurtarır. O halde stratejik durumu olan insanların 24 saat uyanık olmaları gerekir. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru insanlarla olmanın yanı sıra mümkün olduğu kadar az hata yapmak gereklidir. Cihanı dize getiren Fatih'i zehirleyen cibilliyetsizlerin bulunduğu bir dünyada yaşadığınızı unutmamalıyız. 5. Bölüm Siyaset Denilen Hayat 1. Siyasetin Çok Yüzlülüğü. Fikir gibi adamlar vardır, adam gibi de fikirler. Düşüncelerin et ve kemikle donatılması, özün gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Görüntü, gerçeğe ihanet ettiği ölçüde prim yaptığı için, insanlar hakikati yakalamakta ve özü kavramakta çoğu kez sıkıntıya düşerler. Büyük illüzyonist insanların karşısına öyle oyunlar çıkarıyor ki, bireyler önlerini görmekte dahi büyük bir zorluk çekiyorlar. Aklı karışıklık, gönlü karmaşıklık, ahlakı kaos içinde bocalayan insanların rotalarının doğru olması, onların selamete ulaşması için yeterli değildir. Ülküsü olmayan bir adım ne denli güçlü olursa olsun, amacı gerçekleştirme fırsatını insana sunmamaktadır. Yüzlerce yıl yaşanan gerçekler temelde birbirinin aynıdır. dünya tarihinde insanlar ilk önce ahlakı, daha sonra dini ve nihayetinde de siyaseti amaç edinmişlerdir. Ahlakı amaç edinenler, toplum için dini amaç edinenler, Allah için, siyaseti amaç edinenler de kendileri için her şeyi mubah kabul etmişlerdir. Siyaset egoyu zirvesi o denli sivri olan bir tepeye döndürür ki, böyle bir tepenin üzerinde yaşayanlar, kendi tepelerinin hiç de ötekilere benzemediğine inanmaya başlarlar. Bu, sanatta, estetikte, mimaride olduğu gibi, sosyal mühendislik olan siyasette de böyledir. Kendini tanımayan, kendini yaşayamayan öyle insanlar vardır ki toplumu yönetmektedir. Bu anlamda siyasi dahi denecek türlere literatürde rastlamak da mümkündür. Bunlardan birisi, bence en önemlisi, İhtilal Fransası'nın çocuğu olan Fauché'dir. Onun hayatı, adeta siyasi sahtekarlıkların, kalleşliklerin, dönekliklerin, ayakta kalmak uğruna çevrilen manevra ve entrikaların antolojisi kimliğindedir. Mitoloji öyle yazar. Kahramanlar Protokolos, Hektor ve Aşil savaş alanlarında çoktan can vermişlerdir. Ama hilesi bol Odysseus hayatta kalmıştır. Bazıları şerefiyle ölür, bazıları da yalnızca hayatta kalır. Bu anlamda başta siyasilerin olmak üzere her hırs sahibinin Fauché'nin hayatından alınacak çok önemli dersleri vardır. Fauché'yi tanımak bir anlamda karanlığı, kaypaklığı ve siyasi bir dehayı tanımak demektir. O halde her siyaset sanatkarının her şeyden ve herkesten önce bu tipleri yakından analiz etmeye ve tanımaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle onun hayatta kalma uğruna girdiği mücadeleyi siyasi fukaralık içindeki politikacılara hatırlatmak oldukça önemli olsa gerektir. Fauché, Fransız ihtilalinin en önemli simalarından birisidir. Çoğu zaman karanlıkta kalmayı ve perde arkasından baş oyuncuların hatalarını seyretmeyi davranış biçimi olarak seçmiştir. Kişiliksizlik kişiliğine sahip olan Fauché, birçok partiden yana olmuş, psikoloji açısından ikili kavgalarında Napolyon'u ve Robespierre'i yenmesini bilmiştir. Balzac onun için Napolyon'u etkisi altına almış tek bakandı ve insanlar üzerinde Napolyon'dan daha çok kudret sahibiydi demiştir. Fauché'nin hayat hikayesi, ahlaka aykırı bir yaratılışın hayat hikayesidir. Zamanın en güçlü ve bütün çağların en tuhaf kişilerinden biri olan Joseph Fauché, çevresinde az sevildi, sonraları da çok haksızlık gördü. Onun için kötü ve çirkinlik adına ne kadar sıfat varsa söylenmiştir. Doğuştan hain, zavallı entrikacı, aşağılığın aşağılığı, karşı yana geçmeyi meslek edinmiş biri, polis ruhlu, alçak, acınacak kadar ahlaksız. Herkesin büyük bir şiddet ve kendini beğenmişlikle kürsüye saldırıp uzun nutuklar verdiği, birbirini suçladığı ve düşmanlığını ortaya döktüğü teklifler yaptığı sırada Fauché, o yüce yere bir gün bile ayak basmaz. Dostları ve seçmenlerinden özür dilemek için ses yetersizliğinin herkes önünde konuşmasına engel olduğunu söyler. Ondan başka herkes büyük bir hırs ve sabırsızlıkla bir sürü söz ettiğinden bu sözüm ona kendi halinde kişinin susması sempatiyle karşılanır. Gerçekte onun bu alçak gönüllü tavrı kuvvetler dengesinin hesaplanmasına yöneliktir. Çünkü terazinin devamlı olarak inip çıktığını görüyor. Hüküm etkileyecek oyu büyük bir titizlikle ve terazi bir tarafa kesin olarak eğilince ancak kullanıyor. Vaktinden önce kendini harcamaktan, gerektiğinden önce görüşünü belli etmekten ve bir şeye temelli bağlanmaktan kaçınıyor hep. Bütün tarih boyunca Machiavelli Fauché kadar iyi anlayıp uygulayan bir başkasına rastlamak oldukça zordur. O, kendi siyasi menfaatleri uğruna her şeyi mübah gören, siyasi menfaatiyle özel hayatın ahlak ölçülerini birbirinden ayıran büyük bir ustadır. Fauché'ye göre özel ve sıradan insan için ayıp, hatta suç sayılacak hile ve şiddet yollarına siyasette başvurmak son derece doğaldır. O, ahlakla siyaseti tamamen birbirinden ayırmıştı. Ahlakı siyasete tabi kılmıştı. O, sarsılmaz bir soğukkanlılık içindedir. Sinirlerini kontrol etmesini çok iyi bilmekte, şehvet gibi konular onu baştan çıkaramamakta, bütün ihtirasları bir duvar gibi aşılmaz alnının arkasında saklamaktadır. Güçlerle oynamasını ve bu sırada başkalarının yanlışını büyük bir uyanıklıkla kollamasını bilir. Başkalarının ihtiraslarını tüketmesini, kendi kendilerini yitirmesini ya da kendilerini kontrol edemez olup bir açık vermesini büyük bir sabırla bekler. Sonunda büyük bir şiddetle ve acımasızca vurur. Sinir nedir bilmeyen, böylesine sabırlılığın kazandırdığı üstünlük korkunçtur. Beklemesini ve kendisini her bakımdan gizlemesini bilebilen kişi, en tecrübeli insanı bile yanıltabilir. Fauché başkalarına hizmet ederken çok sakindir. Hakaretlerin en kabasını, alçaltmaların en ağırını büyük bir soğukkanlılıkla ve gülümseyerek sineye çekmesini bilir. Hiçbir öfke ve gözdağı buz gibi soğukkanlı Foşe'nin kılını kıpırdatmaz. Foşe son derece ihtiraslı ama üne düşkünlüğü yok. İhtirası var ama kendini beğenmiş değil. Gerçek ve sahici bir zeka oyuncusu olarak o, iktidarın belirtilerini ve nişanlarını değil, heyecanlandırmalarını seviyor. Liktor baltasını, kral asasını, imparator tacını güçlü ya da göstermelik kişiler olan başkaları taşısın umurunda değil. Bunların parıltısı ve çok su götüren halkça sevilme mutluluğu onların olsun. Olayların iç yüzünü bilmek, insanlar üzerinde nüfuzlu bulunmak, dünyanın sözüm ona önderini gerçekten yöneten kişi olmak, bütün oyunların en heyecan vereni, o büyük politika oyununu kendisini işin içine katmadan oynayabilmek Foşe'ye yetiyor. Ötekiler inançlarına ve halka verdikleri söze iyice bağlanırken, ışıktan çekinen ve göze çarpmamasını seven bu adam, bozgun anlarında direnebilen uç oluyor. Grondisteler düşüyor, Foşe yerinde kalıyor. Jacobenler alaşağı ediliyor, Foşe kalıyor. Direktuvar, konsül, imparatorluk, krallık ve yine imparatorluk hükümetleri zayıflıyor ve çöküyorlar fakat tek bir kişi, Foşe, aşırı geri duruşu, şahsiyetsizlikte gösterdiği şaşırtıcı yüreklilik ve inançsızlığını aralıksız sürdürmesiyle yerinde kalıyor. Dünya tarihi yazık ki, çoğu anlatıldığı gibi insanoğlu yürekliliğinin bir tarihi değildir yalnızca, insan korkaklığının da tarihidir. Politika ille de sanıldığı gibi kamunun yönetilmesi değil, liderlerin kendi yaratıp etkiledikleri aynı yargı makamı önünde kul köle olup yerlere eğilmesidir. İnsanoğlunun korkaklığı kadar başka hiçbir kötülük ve sertlik yeryüzünde çok kan akıtmış değildir. Foşe bir çıkarcı olarak korkaklığın o karşı durulmaz yıkma gücünü iyi biliyor. Foşe fikirlerini açığa vurmaktan, tehlikesiz ve karlı olmayan bağlılıktan hiç hoşlanmıyor. O hep ölçülü davranıştan yanadır. Ama bir gece içerisinde kökten radikal ve aşırı terörcü oluveriyor. Karşı taraftakilere bir sıçrayışta katılıyor ve eski düşmanları arasında en aşırı, en sol, en radikal kanada girebiliyor. İhtilal karşıtı bir hareketin görüldüğü Lyon kentinin tarihten silinmesi görevini de Foşe üstlenecektir. Onun kurduğu Adalet Komitesi insanları öldürür, Yıkma Komitesi evleri yıkarken, Mal Komitesi de savaş salması usulüyle ve hiç çekinmeden kumaş, değerli eşya ve yiyecek topluyor. O, Lyon Celladı ünvanını da bu olağanüstü marifetleriyle hak edecektir. O, kralı savunmak göreviyle kürsüye çıkıyor ve kral için ölüm istiyor. Son derece pervasız bir döneklik örneğinin şaheserlerini yaratıyor. Soğukkanlı dönüvermeler, karşı tarafa böylesine pervasızca herkesin göz önünde geçişler, Foşe'nin mücadele sırlarıdır. Esecek rüzgara göre ya sağ cebinde bir acımasızlık belgesi ya da sol cebinde insan sevgisi belgesi çıkarıverir. O hem Lyon celladı hem de Lyon kurtarıcısı kimliğinden istediğine bürünebilmektedir. Foşe'nin ikili savaşmadığı, her zaman ve hep geriye kaçtığı ve arkadan vuruşlarını karanlıkta gizlice hazırladığı biliniyor. O karanlığa çekilmeyi ve yenilip zaman kazanmayı davranışlarında ilki olarak almaktadır. Sun Tzu'nun rakiplerinizi kuşattığınız zaman serbest bir çıkış yolu bırakınız türünden taktiğini de en iyi hayata geçiren kişi yine Foşe olmuştur. Bunu da hiçbir zaman rakiplerinin kontrol altından kaçmasını imkan tanımak biçiminde almamıştır. O bunu düşmanlarını kurtuluşa giden bir yol olduğuna inandırıp umutsuzluğun verdiği cesaretle dövüşmesini engellemek amacıyla uygulamaktaydı. Zira kuşlar ve diğer hayvanlar kaçamayacak şekilde köşeye sıkıştırıldıklarında dişlerini ve pençelerini kullanırlar. Eğer düşmanınız gemilerini yakmış, tüm kapkacağını kırıp atmışsa ve her şeyi göze alarak savaşmaya hazırsa daha fazla zorlanmamalıdır. Foşe de öyle yapmıştı. Foşe'nin tam kontrasında rakiplerinden birisi olan Robespierre vardır. Robespierre kılıcın yalnız bir yüzünü kullanmaktadır. O yalnızca bir Jacobin'dir. Sarsılmaz, yanılmaz ve vazgeçilmez doğruları olan Robespierre, herkesi faziletli görüşlerine getirmek sevdasının yılmaz savaşçısıdır. Savaşı çıkaran, pek çok dostu düşman yaparak karşı saflarda yer almasını sağlayan ve onları hain haline getiren bizzat Robespierre'dir. Dünya iki renkli olursa bu hep böyle olur. Onun bu yönünü Stefan Zweig, Bir Politikacının Portresi isimli ünlü eserinde şöyle anlatır. Zamanla herkesi kırdı ve tahrik etti. Grondisteleri giyotine gönderdiği için sağ kanadı, aşırı eğilimlerin kellesini baltaya teslim ettiği için sol kanadı, kendi arzularını kabule zorladığından kalkınma komitesini, alışverişlerini tehlikeye düşürdüğünden iş adamlarını, yollarını kestiğinden ihtiraslıları, yönetimi elinde tuttuğundan kıskançları, Hatta her şeye katlananları da kendileriyle hiçbir yakınlaşma kurmadığından küstürdü. Bu yüzbaşlı kin, bu pek dağılmış korkaklar tek bir istek, tek bir direnç olarak birleşerek oklarının uçlarını Robespierre'in kalbine sapladılar. Fauché ve diğerleri bu güçlü despotu giyotinin altına yatırmışlardır. Çünkü onlar kılıcın iki yüzünü de kullanıyorlardı ve kullandıkları kılıç da kirliydi. Fauché ise hem uşak hem efendi rolünü başarıyla yerine getirebilmekte, mahkumken hakim rolü oynayabilmektedir. O bir yanıltma ustasıdır. Düşmanına kendisini tanıma fırsatı vermemekteydi. Kendisini saldırı düzenleyebilir durumdayken savunmadaymış gibi zayıf, düşmanına karşı bir nefes kadar yakındayken kilometrelerce uzaktaymış gibi tehlikesiz, kilometrelerce uzaktayken hemen yanı başındaymış kadar yakın ve tehdit edici, son derece güçlüyken de oldukça zayıfmış gibi gösterme becerisini de defalarca ortaya koyabilmiştir. Kendisi için tehlike oluşturduğunu gördüğü an, en yakınındakinin boynunu giyotine itmekte asla tereddüt etmez. Hem cumhuriyetçidir hem de kralcı. İncili ve haçı uyuz eşeğin kuyruğuna bağlayıp sokaklarda dolaştırarak ateşe atan doğudur. Kiliseye girip haçın karşısında ibadet edendi. O hem bir Jacobindir hem de Jacobinlerin tek varlıkları olan kulüplerini gözünü kırpmadan kapatandır. Daha 3 yıl önce bütün gücüyle söylediği o aşağılık ve cani maden parçasından yani paradan duyduğu tiksintiyi derhal yok sayar. Kötü zenginlere karşı duyduğu kin ve öfke bir anda kaybolur. İyi bir cumhuriyetçiye ekmek, aş ve günde 40 ecustan fazlası gerekmez şeklindeki ideal düşüncelerini bir çırpıda unutur. 1793'te eşitlik ekmeği pişirtmek isteyen radikal komünist, yeni türedi cumhuriyetçi bankerlerin canciğer adamı oluverir bir anda. O paranın iktidarını iliklerinde hissetmiştir. Her iktidara yaptığı gibi paranın iktidarına hizmet etmeye başlar. İktidarın parayla satın alındığı ve iktidarla da yine para sağlandığı o yukarı dünyaya ulaşmak için para toplamaya başlar. Kah efendisini kullanır, kah da efendisi onu. Napolyon onun için ihaneti %100 başarabilen tek insan der. O Machiavelli'nin aşağıdaki sözlerinin en sadık uygulayıcılarından birisi olmuştur. İnsanların gerçekte yaşadıkları hayatla yaşamaları gereken hayat arasında çok büyük fark vardır. Mevkini korumak isteyen bir hükümdarın iyi olmaktan daha başka şeyleri de öğrenmesi, şartların gereğine göre iyiliğini kullanıp kullanamayacağını bilmesi lazımdır. Biliyorum ki hükümdarın iyi sayılan bütün niteliklere sahip olmasının takdire değer bir şey olduğunu herkes kabul edecektir. Ama onun bütün iyiliklere sahip bulunması veya onları devamlı bir şekilde uygulaması imkansız olduğuna göre kendisini iktidardan mahrum edecek kötülüklerden nasıl kaçınacağını bilecek kadar da ihtiyatlı olması gerekir. Fauché kendisiyle mücadele eden bütün siyasi kahramanların ya giyotinlere ya da sürgüne gidişini seyretti. Tarihin o zamanki büyük kişiliklerini oyuna getirmiş ve onlardan daha fazla hayatta kalmıştır. İnsanlığa yararlı bir ülküye, manevi bir ihtirası asla hizmet etmeyip, ömrü boyunca hep ve sadece ölümlü kişilerin gözüne girmekle yetindi. Neticede her faninin akıbetine Fauché de düştü. Ömrünün sonunu sürgünde aşağılanarak, karısı tarafından aldatılarak ve sefil bir yaşantıyla tamamlayacaktır. Siyaset bir oyundur. Bazıları bu oyunun kurallarını koyar, bazıları da o kurallarla oyunu oynar. Bu oyun bir şiir gibi hoyratça ve hüdükçe de oynanabilmektedir. Siyasette kişinin rakibinin birinci sınıf olması her şeyden önemlidir. Siyaset oyununu şiir gibi oynamak önemlidir. Değer yargıları ihtiva etmesi o kadar önemli değildir. Bu çerçevede siyaseti putlaştıranların Fauché'den öğrenecekleri çok şey var. Fauché'nin dirilişini, yükselişini ve düşüşünü kısaca gördük. Bundan alınacak ibreti almayanlara bir kez daha sormak gerek. Siyaseti seviyor musunuz? 2. Siyaseti ve yönetimi nitelikli kılmak. Hayatı boyunca hiçbir baltaya sap olamamış ne kadar işi bitmiş insan varsa, ömürlerinin son demlerinde kendimizi kurtaramadık, hiç olmazsa ülkeyi kurtaralım diye siyaset sahnesinde atağa kalkmış durumda. Aynada iyi fiziki görüntü, medyada parlak resim, garajda son model bir araba, bankada sıfırı bol hesabı bulunan herkes, siyasetin azami şartlarına sahip bir şahıs olarak derhal piyasada arz-ı endam ediyor. Doğrusu bu türden kişiler çevrelerinde kendilerinden beslenenler sayesinde neden ihmal edilmemesi gereken yeteneklerinin olduğuna kendilerini de çok kolay inandırıyorlar. En zeki, en ahlaklı ve en faziletli kesimlerin yapması gereken bir iş olan siyaset ve yönetim işinin toplumun en asalak kesimi tarafından yapılması, sosyal salaklığın revaç bulmasıyla sonuçlanıyor. siyasetin, devlet ve insan yönetiminin başlı başına bir ehliyet, erdem ve liyakat sorunu olduğunun, çoğu insan bugün dahi farkına varamamış durumda. Topluma öyle bir siyasetçi profili çizildi ki, iyi yalan söyleyen, iki ayağı üzerinde onlarca Hin oğlu hinlik becerebilen, doğruyu yanlış, yanlışı doğru olarak pazarlama yeteneği olan, dün söylediğinin bugün tersini söyleyen, yüzüne tükürüldüğünde yağmur yağıyor diyen kişi ya da kişilerin dışında bir siyaset ve siyasetçi olamayacağı ortaya konmuş oldu. Halbuki siyaset ileri seviyede bir bilim, yüksek değerlere sahip bir sanat ve dinamik unsurlarla teşhis edilmiş bir tekniktir. Objesi ve sujesi de insan olan böyle bir mesleğin önüne her gelenin ya da kirlenen herkesin girdiği bir hamam kimliğinden kurtarılması gerekir. Bu konuda bazı siyasi partilerin parti okulu adı altında yaptığı çalışmaları bilinçli bir girişim olarak görmek mümkündür. 1097-1168 yılları arasında yaşamış olan Ebun Necip Sühreverdi, Nehcü's Sülük fi Siyaset-i Mülük yani Meliklerin ve Ülkelerin İdaresinde Tutulacak Yol ve Yöntem adlı eserinde şöyle diyor. Yönetici ve siyasetçilerin 8 şeye benzemeleri uygun olur. 1. Yağmur bir yılda 4 ay yağıp, yüksek ve alçaklarda bulunan bitkiler alemine tam bir sene yetecek kadar gıda verir ve gelişmesine yardımcı olur. Yönetici ve siyasetçiler de yardımcılarına, devlet adamlarına, askerlere, mertebece yüksek ve aşağı olan bütün yönetimi altındakilere, mevkilerine göre bir senede geçimini yapabilecek kadar ücret vermelidir. 2. Güneşin senede 8 ay boyunca sıcaklığını sürdürüp, yeryüzünde bulunan rutubeti ve ıslaklığı çekmesi gibi, devlet yöneticileri de 8 ay boyunca milli amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan vergi vesaire ödenmesi gereken şeyleri tahsil etmesini bilmelidir. 3. Ay tam göründüğü gecelerde ışığı cihana yayılıp nasıl ki uzak yakın bütün insanların çoğu onun ışığıyla aydınlandıkları gibi devlet başkanı da yüce meclislerinde parlak nur şulelerini yaymakla uzak yakın herkese ışığını saçmalı, ay gibi cömert ve feyizli ışıklarını, adalet ve keremini, hiçbir kıskançlık duymadan her zümreye yaymalı, hiçbir kişiyi bu adalet kamerinin berrak aydınlığından mahrum bırakmamalıdır. 4. Rüzgar esintisiyle cihanın hiçbir bölgesini ihmal etmemelidir. Nasıl ki rüzgar her tarafı etkisi altına alıyorsa, devlet başkanı da güzel tedbirleriyle doğru, güvenilir adamları vasıtasıyla bütün vatandaşların, vali ve hakimlerin, muhafızların, yardımcı ve askerlerin, seçkin hizmetçilerin, dost ve düşmanların hareket tarzları hakkında tam olarak bilgi edinmeli, bunlardan hiçbirini ihmal etmemelidir.